Musa 10. ayrım. Sayfa 165. İlk yerleşim. Kervan Sep gününün ertesi Mos'un kısa bir emriyle yola çıktı. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Harun. Esyon Geber yönüne gitmediklerini görerek kuzeye dönmüşlerdi ve iki dağ sırası arasındaki bu dar bir vadide yürüyorlardı. "Bir süre durup kendimizi dinleyeceğimiz bir yere," dedi Mos. "Birçoğunuzun hem de en dayanıklıların yorgun yarış atlarına döndüğünüzü görüyorum. 3 aydır yollardayız ve yaşanan zorluklar yürekleri kısırlaştırmaya başladı. Artık durup ne olduğumuzun bilincine varmamızın zamanı geldi. Ruhlarımız dinlenip huzura kavuşmalı ve Tanrı'nın ilahi varlığı yüreklerimize yerleşmelidir." Hemen hemen hiç düşünmeden cevap vermişti. Sözcükler çoğu bir sonuca varamamış, kopuk düşüncelerin özeti gibi dökülmüştü dudaklarından. Şimdi fikirleri bütünleşmiş, olgunlaşmıştı. "Çöl bizi bir sürü haline getiriyor. Halk olmamıza fırsat vermiyor. Yetro'nun önerisiyle başlattığımız yapılanma da bu süreci önlemeye yetmeyecektir. Biz ruhumuzda Tanrı'nın çağrısını duymadıkça yasaların olması ve yasalarla yönetilmemiz hiçbir işe yaramayacak." Kardeşiyle konuşmak için başını çevirmiyordu. "Biz buraya Tanrı'nın iradesiyle geldik," dedi. Herkesin duyabileceği bir sesle. "Ama ne gözlerde ne de yüreklerde onun ışığını görebiliyorum. Yola çıktığımızdan beri bozguncu düşünceler bir hastalık gibi yayılıyor toplumumuzda. Sen bile bu hastalığa yakalandın Harun." Harun başını öne eğdi. Tisipura ile Mos'un iki oğlu, Amaleklilerden ele geçirilmiş bir devenin sırtında onu izliyorlardı. Onları Yetro'nun yanından almış, bakışlarında şimşekler, şimşek de değil, gürlemeye hazır yıldırımlarla kampa getirmişti. Ama şimdi gözleri düşünceli, hatta hüzünlüydü. Bir gece ona, nasıl çılgın bir tutkuyla Tisipura'nın bedenine sahip olduğunu düşünüyordu. Bir hırsız gibi, gözü dönmüş bir saldırgan gibi. Sevdiği kızın bedenini ilk kez keşfeden, yeni buluğa ermiş bir genç çocuk gibi. Bir yırtıcı hayvan gibi. Ağzıyla, elleriyle, cinsel organıyla, her şeyiyle yiyerek. Peş peşe ayaklarını, kalçalarını, memelerini yoğurarak. Sanki onu yeniden biçimlendirmek ister gibi. Ve Tisipora'nın omuzlarında, dudaklarında sönen çırpınışlarla ona genç bedeninin bu mutlu ölümle öldüğünü, etiyle, kanıyla, öz suyu ve soluğuyla kendisine ait olduğunu anlattığı son ana kadar bir cani gibi saldırmıştı. O kadar ki Tisipora bir dönen kasırga gibi bedenini hapseden bu kas ve deri fırtınasından ürkmüştü. "Her şeyin zamanı var," diye alçak sesle cevap vermişti ona. "Artık kendi kendime ait olamayacağım bir gün gelecek Tisipora. O gün sadece Tanrı'ya ait olacağım. Onun için sana verebileceğim her şeyi veriyorum ve anılarımız bir avuç tozdan ibaret kalıncaya kadar senden her şeyi almak istiyorum." Nihayet bitkin, yan yana uzandıkları zaman aşkın dünyayla yapılan bir düello olduğunu düşündü. Kadının bedeni evrenin doğuşundan önceki kaostu ve Adem kim bilir belki de Havva'yı Tanrı'nın nihayet hayat vermeye razı olduğu bir kil parçasında böyle bir çılgın kucaklama anında yaratmıştı. Adem'i müthiş bir arzunun pençesinde, etin acısı ve şehvetin sarhoşluğuyla bir ırmağın kıyısında yuvarlanırken hayal ediyordu. Kuşkusuz yaratıcı bunu istemişti. Kendi elleriyle sonsuz karmaşayı yarattıktan sonra eserini tamamlamayı erkeğe bırakmış ve ona kadını yaratma görevini vermişti. Birden bu hayaller Harun'un sesiyle sona erdi. "Miriam'dan yana olduğum için bana öfkelisin," diyordu. Mos altın pırıltılı gözlerini kardeşine çevirdi. "Gerçeği görmemekte direndiğin için öfkelenmiş olsaydım sadece kendim için konuşurdum. Ben kendim için konuşmuyorum. Sizi bir halk yapmak için Mısır'dan çıkaran Tanrı'nın adına konuşuyorum. Mısır'da tutsaklığın getirdiği günahkar alışkanlıklar edinmişsiniz. Ve burada da çölde de hala birer tutsaksınız. Kaçmış ama inanç sahibi olmamış tutsaklar. Güneş doğuda tepeleri sarıya, pembeye boğuyor ve batıda yüksek dağların gölgede kalan yamaçları morumsu bir kızıla dönüşüyordu. Eğer Kenan'a kadar hep böyle gidersek diye devam etti Moz. Ameliklilere benzeyeceğiz. Eğlence, dövüş ve talan için yaşayan, sonu gelmez karışıklıklar ve çekişmeler içinde bir büyük sürü. Bu Tanrı'nın size hazırladığı kadere layık bir gidiş değil. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Hizmetkârı olduğum Tanrı bana yol gösterecektir. Ses tonu cevap istemediği belli ediyordu. Sakin olduğu kadar da buyurgan bir ses. Harun onda Sazlıklar Denizi'nin karşı yakasında buluştuğu heyecan dolu, ateşli genç adamdan hiçbir iz bulamadı. Sözünü etmediğim bir şey daha var dedi Moz. Her kabileden en güvenilir, en ateşli, en inançlı ve Tanrı'ya en yakın insanları seçeceğiz. Şükür dualarını onlar yapacak. Bir süre sustu Moz. Başlarında sen olacaksın. Ve kısa bir sessizlikten sonra bana karşı çıkmış olanlar kesinlikle seçilmeyecek diye sözünü bitirdi. Aralarında çok dindar olanlar var diye itiraz etti Harun. Göstermelik din. Yürekleri Tanrı'nın iradesine açık değil. 3 gün sonra araba ırmağının batısındaki vadilere ulaşmışlardı. Aldıkları yol kısaydı ama şimdi sürüleriyle birlikte yürüdükleri için daha yavaş ilerliyorlardı. Şafaktan sonraki 5. saatti. Moz bakışlarını çevrede dolaştırdı. Uzakta dağların çizdiği inişli çıkışlı yay vardı. Vadiler birbirlerinden uzaklaşarak gölgeliklerinde bitkilerin boylanmaya çalıştığı tepelerin arasında kayboluyordu. Ve bitkiler yeşilden çok kül rengiydi. Ama koyunlar aç kalmayacak, otlayacak yeşillik bulabileceklerdi. Gece ara ara şimşek çaktı. Kısa ama hızlı bir yağmur arabayı besledi ve otları suyla doyurdu. Ama şimdi ışıl ışıl yanan bu cömert akarsu yarın incecik bir dereye dönüşecekti. Hemen kuyu açmaları gerekiyordu. Burası dedi Moz. Harun etrafa baktı ve ilginç bir özellik göremedi. Ama kardeşiyle de konuşamadığı için döndü ve şeflerle yargıçlara haber vermek için atını kervanın gerilerine doğru sürdü. Moz dönüp baktı. İki oğluyla konuşan Tisipura'yı gördü ve sevgiyle seyretti bir süre. Sonra bakışları Yeşu'nun tetikte bekleyen gözleriyle karşılaştı. Yeşu şefinin kısa bir baş işaretiyle koşup geldi. Çevreyi keşfe çıkalım dedi Moz. Budur meşeler, akasyalar, sakız ağaçları, zakkumlar, ılgınlar ve yükseklerde birkaç çam ve tek tük serviler. Demek bölge hiçbir zaman tamamen susuz kalmıyordu. Taşlaşmış toprak yüzeyine inat, şurada burada fışkırmış mersinler, şeytan tersleri ve ne olduğunu bilmiyorum. Şeytan tersleri ve ne olduğunu bilmedikleri bir takım otlar da bunu kanıtlıyordu. Mus'un daha güneydeki topraklarda dolaşırken bir gün sesi duyduğu andan birkaç saniye önce kendiliğinden alevler içinde kaldığına tanık olduğu geyik otları da vardı. Savunulması kolay değil dedi Yeşu. Çok rahat kuşatırlar bizi. Şurada burada yakılıp kömürleşmiş dalları, üst üste dizili taşları ve çadır kurmak için hazırlandığı besbelli düzlükleri gösterdi. Buraya ilk gelenler bizler değiliz. Moz başını salladı. O da yıkılmış ateşlerin izlerini, bir ziyafetten arta kalmış kemikleri, kırık bir çanağın parçalarını görmüştü. Yeşu, gerçek bir şefin niteliklerine sahipti artık. Moz'un bir içgüdüyle ona duyduğu güveni ne kadar hak ettiği her gün biraz daha belli oluyordu. ''Ne yapmamızı öneriyorsun?'' diye sordu Moz. ''En yüksek tepelere yerleşelim.'' dedi Yeşu. Parmağıyla ileride, çok belirli olmasa bile göz aldanması denemeyecek kadar kervan yoluna çok benzeyen birkaç düzlük gösterdi. İnsanlar buraya doğudan ve kuzey yönünden geliyor anlaşılan dedi. Atıyla bu yollar boyunca bir süre ilerledi. Moz da onu izliyordu. Bak, besbelli birkaç hafta önce hayvanların otladığı bir çayır burası. Şu bodur ağaçlara bak. Alçak dalların yaprakları yenmiş. Ağacın kabuğu soyulmuş. Bu keçilerin işi. Biraz ötede yığılı hayvan terslerine bak. Sürüleri buraya otlatmaya getiriyorlar. Moza döndü. Şu ana kadar saldırıya uğramadıysak nedeni bizi görmemiş olmaları. Ama 2-3 güne kadar kesinlikle saldıracaklarını söyleyebilirim. O halde dövüşmek gerekecek dedi Moz heyecanla. Biz ancak su bulabileceğimiz bir yerde yerleşebiliriz ve su olan yerde de daima insanlar olacaktır. Hayatta kalmamız silahlarımıza bağlı. Tanrı'nın sözü bizi koruyacaktır Yeşu. Yeşu gözleriyle Mos'a bir şeyler sorar gibi baktı. Daha Kenan'da değiliz dedi. Ne kadar zaman kalmak istiyorsun burada? Birkaç ay. Cevap Yeşu'nun canını sıkmış göründü. Toprak tabyalar yapmamız gerekir. Tabya yaparız. Önce insanlarımızın hangi tepede yerleşeceğini bilmemiz gerek. Sonra Yeşu durdu. Bir kez daha çevreyi gözden geçirdi. Ya da hangi tepelerde diye düzeltti. Çünkü kalabalığız. Ben olsam daha yaslandıkları için doğal olarak daha korunaklı olan tepeleri seçerim. Şunlar gibi örneğin. Parmağıyla doğudaki tepeleri gösterdi. Mos dinliyor, düşünüyordu. Sonra birden düşünmez oldu. Uzaklarda, kuzeydeki bir dağın üstünde güneş, pürüzsüz, masmavi gökte parlıyor, ışıldıyor, patlamalarla ateş saçıyordu sanki. Ve Mos büyülenmiş gibi oldu. Bütün düşüncelerinden kurtulmuş gibi ve güneşi ilk kez görüyormuş. Güneş doğaüstü bir mesajın habercisiymiş gibi. Sadece ona bakıyordu. Ruhu ve bedeniyle dayanılmaz bir aydınlıkla kendinlikten... Ruhu ve bedeniyle dayanılmaz bir aydınlıkta kendinden geçti. Işık onu kucaklamış, ateşle sarmalanmıştı. Bu izlenim önce midesinde başladı ve öylesine büyük bir güçle geldi ki Mos bir an kusacağını sandı. Sonra yüreğine... Sonra yüreğine ve beynine doldu. Göz yuvalarından dışarı fışkıracak gibi oldu. Ve Mos, alev alev yanan bir sisin içinde boğulacağını sandı. Bu ışık, bu ateş, bu... Evet, bu bir zamanlar o kadar aradığı o ışık sütunuydu. O ışık. Eli kalktı. Başka bir iradenin emrindeymişçesine. Bu ihtişamla dolmuş olarak eli ileri uzanmış, bütün varlığıyla bütünleşmişçesine öylece kaldı. Akkor halinde bir maden külçesi gibi. Sonra Yeşu'nun yanındaki varlığını hissetti. Genç adama döndü, baktı ve Yeşu'nun yüzündeki şaşkın, korku dolu ifade, Mos'un gözlerini perdeleyen ışıklı sisin içinde belirdi. Dudakları aralandı ama hiçbir şey söylemedi. Mos, bu kaygın neden diye düşündü Mos. Sisler içindeki beyniyle. Dış dünyaya bu kadar önem vermek neden? Ve kendisi, Mos, neden başkalarının böylesine değersiz, önemsiz sorularına cevap bulmak zorundaydı? Mos diye tekrar seslendi Yeşu. Atıyla ona sokularak elini uzattı. Mos, iyi misin? Çok iyiyim dedi Mos. Niye sordun? Yeşu yutkundu, ürktüğünü belli etmemeye çalışarak. Arkada bizi bekliyorlar dedi. Sonuç olarak insanlarımızı sana gösterdiğim tepelere yerleştireceğiz değil mi? Mos başını sallayarak onayladı. Yerleştirme işini yaparken senin de yanımda olmanı istiyorum dedi Yeşu. Çünkü kuşkusuz birileri karşı çıkacak. Mos elinin bir hareketiyle bu karşı çıkma olasılığının önemsizliğini anlattı. İlk fırsatta sefil çıkarları için ortalara düşüp hırlayacak aklı evveller. Harun dört nala sürdüğü atıyla gelmişti. Merak etmişti ne oluyordu? Ne oldu? Neye karar verdin? İnsanlar sabırsızlanıyor. Bu sabırsızlık Mos'un da sabrını taşırdı. Söyle gelsinler dedi. Şu iki tepede yerleşeceğiz. Şu tepeler mi? Ama dört yandan rüzgara açık oluruz ve... Mos'un sert bakışları Harun'u susturdu. Tamam gidiyorum. Ben askerleri getirmeye gidiyorum diye bağırdı Yeşu. Hemen bugün tabyaları yapmaya başlamalıyız. Mos vadide yalnız kaldı. Bakışları elinde olmadan sürekli olarak dağdan tarafa gidiyordu. Bulutlar güneşi perdeliyordu. İhtişam bir görünüp bir kayboluyordu demek ki. Atını yatmış bir aslana benzeyen dağa doğru sürdü. Yolda bir tepenin eteğinde, kuşkusuz bir kamp yerinin sınırını çizmiş olan sıra taşların yanında yassı bir kayaya gözü ilişti. Eğildi, baktı ve taşın üzerindeki kan lekelerini tanıdı. Birden öfkelendi. Öteki tanrılar, Sahte tanrılar. Onları yok edecekti. Sunağa tükürdü ve yoluna devam etti. Bir tek tanrı vardı. Çölde kendisine seslenen tanrı. Tek tanrı dedi yüksek sesle. Başını çevirdi ve uzakta Yeşu'nun askerlerinin geldiğini gördü. Yeşu'ya yerleşme sırasında yanında olacağına söz vermişti. Atın dizginine yapışarak hayvanı döndürdü. Birkaç dakika önce ona sahip olmuş ışığın etkisiyle hala dalgındı. Tanrıydı. Ona bu işareti vermiş olan Tanrı olabilirdi ancak. Davetsiz misafirler. Neden dağların bu kadar rüzgar alan tepelerini seçiyoruz? Soğuktan öleceğiz. Peki dereler kuruyunca suyu nereden bulacağız? İser kabilesi herkesten daha büyük bir yer istiyor çadırlar için. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bu tabyalar da ne oluyor? Kime karşı yapıyorlar bunları? Keçilere karşı mı? Moz ilk gün ortalık aydınlanırken şikayetçi bağırışmalarla karışık seslerle uyandı. Yataktan fırladı. Harun'u uyandırmaya gitti. Benimle gel. 11 kişilik yargıçlar kurulunu acele toplantıya çağırdılar. Bu karşılıklı suçlamaları, şikayetleri duymak istemiyorum artık. Bunları Tanrı da duyacak olursa tanrısal öfke sizi cezalandırır ve bunu Mısır'ın ödediği bedelden de daha ağır bir bedelle ödersiniz. Sizden sizi bugüne kadar hep korumuş olan Tanrı'ya saygı olarak ve en iyi... Sizden, sizi bugüne kadar hep korumuş olan Tanrı'ya saygı olarak ve iyi niyetle kusurlarınızdan arınmanızı istiyorum. Harun, bu akşamdan başlayarak aranızdaki bütün anlaşmazlıkların unutulması için size yardımcı olacaktır. Tanrı'nın bize ayırdığı ülke burası mı diye sordu Nabab adındaki yargıç. Neden burada bekliyoruz? Buraya yerleşmemizin sebebi ne? Sesindeki açık sinirlilik Mos'u şaşırttı. Harun'a dönüp baktı. Benden sonraki şefiniz olan kardeşim size vaat edilmiş topraklara gitmeden önce burada biraz kalmamızın, kendimizi toplamamız, güçlenmemiz için gerekli olduğunu anlatmadı mı? Diye cevap verdi Mos. Mısır'dan ayrıldığımız günden beri sizlerden sadece yakınma duydum. Sizi Firavun'dan kurtarmış olan Yüce Tanrı'ya bir kere bile kendiliğinizden minnettarlığınızı göstermediniz. Bu ülkenin size, kendi ayrıcalığınızın bilincine varmanız ve sürekli homurdanan, açgözlü bir haydutlar sürüsü değil ama evrende Tanrı'nın iradesine uymuş tek halk olduğunuzu anlamanız için yardımcı olacağına inanıyorum. Harun bize söyledi ama bu sözler bizi ikna etmiyor. Memnun değiliz çünkü hala Tanrı'nın atamız İbrahim'e vaat ettiği topraklardan uzaktayız. En kısa zamanda oraya yerleşelim. Yakınmalarımız kendiliğinden sona erer. Kenan'a nasıl gideceğimizi sanıyorsunuz diye bağırdı Mos. Toprakların orada tohumlarımızı ekip ürünlerimizi alalım diye bizi beklediğini, kuyuları ve ırmakları hiç kimsenin kullanmadığını ve suyumuzu almak için lütfedip oraya gidene kadar da öylece bekleyeceğini mi sanıyorsunuz? Peki ama sizin kafanız işlemiyor mu? Kenan'da evlerinizin kurulu olduğunu, ocakların yandığını ve çorba kaynatacağımız tencerelerin bizi beklediğini mi sanıyorsunuz? Biz o toprakları fethedeceğiz. Fethetmek zorundayız. O ülkeye silahlarımızın gücüyle, cesaretimizin gücüyle, birlik ve beraberliğimizin gücüyle sahip olacağız. Ve birlik ve beraberliğimizi sağlayacak olan da Tanrı'ya inancımızdır. Ama sizde birlik ve beraberlik yok. Sürekli sürtüşmelerle çatışma halindesiniz. İşte kanıtı sizsiniz. Bu sonu gelmeyen çekişmeleri sona erdirmeniz için sizleri seçip buraya getirdik. Oysa siz çekişmelerin içinde oldunuz. Sizlerden bilge yargıçlar olmanızı istedik. Siz bu göreve gelir gelmez kendinizi halkımızın liderleri sandınız. Ve yiğitliğiniz ve cesaretiniz de bir meme çocuğununkinden farklı değil. Çünkü bir gün bile açlığa, susuzluğa dayanamıyorsunuz. silahlara gelince, size Yeşun'un, kusura bakmayın ama o hepinizden daha bilge bir genç adam, milislerini vermeseydim çoktan Ameleklilerin kılıçlarıyla kafalarınız kesilmiş olurdu. Bir an durarak nefes aldım Oz. Burada verdiğimiz mola sırasında düşünmenizi ve Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olduğunuzun ve Tanrı olmadığı an birer hiç olacağınızın bilincine varmanızı istiyorum. Ruhları karanlıkta boğulmuş bir kaçaklar sürüsü. Sesinin yankıları oluşturdukları küçük grubun çevresine yüze yakın dinleyiciyi daha çekmişti. İçlerinden biri, Mos'un tanımadığı bir yaşlı adam, yaklaştı ve bir deri bir kemik kalmış kolunu uzatarak konuştu. ''Tanrı bana hiçbir zaman görünmedi.'' dedi. ''Ben Mos gibi bir insan olamadım. Tanrı'nın ona neler söylediğini de bilmiyorum. Ama onun sesinde kalbinin sesini duyuyorum. Ve söylediklerinin hepimiz için doğru ve hayırlı olduğuna inanıyorum.'' Yargıçlar şaşkınlıkla ihtiyara döndüler. ''Dinleyin beni bilge adamlar.'' diye devam etti ihtiyar. ''Bütün bu göç yolculuğu boyunca eziyet çektim. Hepiniz gibi. Hatta daha da fazla yaşımdan dolayı. Size bir şey söylemeye hakkım var bilge adamlar. Ben Mos'un sözlerine bir şey daha ilave etmek istiyorum. O bize, Tanrı yanımızda olmazsa birer hiç olacağımızı söyledi. Ve ben de size şunu söylüyorum. Mos olmazsa biz hiçbir şey olamayız. Ve inanın bana, böyle düşünen sadece ben değilim.'' Yargıçlar tedirgin olmuşlardı. Başlarını eğdiler. Kendilerini kendilerini destekleyeceğini umdukları bu adamlar tarafından da böyle eleştirilirlerse otoriteleri epeyce sarsılacaktı. ''Burada daha ne kadar süreyle kalmamız gerekiyor?'' diye sordu işlerinden biri. Gilead adında bir şef. ''Tanrı'nın zamanına sınır koymak biz insanlara düşmez.'' dedi Mos. ''Tanrı ne zaman tekrar yola çıkacağımızı karar verecektir.'' Sonraki günler uzun sürecek bir yerleşme sırasında ödenemeyecek bazı tartışmalar dışında sakin geçti. Yeşu'yla adamları yerleşim alanının çevresinde birbiri üzerine koydukları taşlarla tabi oluşturmaya çalışıyorlardı. Çünkü yapı harcı yoktu. Bu derme çatma sözde surlar bir insanın göğüs hizasına ancak gelebiliyordu. Ama savunma için yeterlidir diyordu Yeşu. Tepenin yamacına yapışmış olarak savunmacılara saldırgana taş atarak uzaklaştırma fırsatı verirdi. En iyisi ağaç kütüklerinden bir duvar yapmaktı kuşkusuz ama ağaç da yapacak vakit de yoktu. Yeşu Mos'a rapor verirken anlatmıştı. Bir tek ağacı kesmek, ucunu sivriltmek ve toprağa saplamak 3 saatimizi alır. Oysa bize en az 1000 ağaç gerek. Üstelik yeterli sayıda baltamız da yok. Mos onayladığını belli etmek için başını salladı. Dağın şu karşı yamacını görüyor musun? Diye devam etti Yeşu. İki tepeye de hakim. Oraya bir nöbetçi barınağı yapacağım. Çevreyi sürekli gözlemeleri ve bir yabancı gördüklerinde haber vermeleri için. Bu nöbetçilere bir saldırı olasılığını karşısında derhal aşağı koşup bize haber vermeleri için emir vereceğim. Sep günü bile olsa. Mos cevap vermedi. Yeşun'un kendisine baktığını hissediyordu. ''Eğer biz Tanrı'nın halkıysak,'' dedi sonunda Yeşu, ''onun insanlarını ona ayırdığımız kutsal günde de savunmamız gerekmez mi?'' Mos başını kaldırdı. Yürütülen mantık karşısında şaşırmıştı. ''Önemli olan Mos, insanın yüreğinin dedikleri mi, yoksa yasanın emrettikleri mi?'' Mos göğüs geçirdi. ''Tabii yüreğin dedikleri, ama o yüreğin saf ve kötülüklerden arınmış olması şartıyla.'' Bir an düşündü, sonra ekledi. ''Ama İnsanların arasında yüreklerin yargıcı kim olabilir ki?'' ''Tek yargıç Tanrı olacaktır,'' dedi Yeşu. İnsanların hiçbir dünyevi otoriteye hesap vermeden doğrudan ve yalnızca yaratıcının adaletine sığınmasını kabul edemem. O takdirde yasa ne işe yarar? Yasa, kendisine harfi harfine uyanların öldürülmelerine izin mi verecek? Eğer ona uyanlar ölecekse, o zaman yasa zaten olmayacaktır. Uyacak kimse kalmayacağına göre. Yeşu, dedi Mos, yumuşak bir sesle. Neden beni bunaltıyorsun? İlk kez en çok güvendiği insan ona karşı çıkıyordu. Affet beni, seni üzmek istemedim. Senden bir sep günü saldırıya uğradığımız takdirde dövüşmemize izin vermeni rica etmeye gelmiştim. İzin veriyorum Yeşu. Sonra affedilmek için bir kurban keseriz. Ama ben öyle bir günde saldırıya uğramamak için Tanrı'ya dua edeceğim. Senden bir ricam daha olacak Mos, dedi Yeşu. Mos kaygılı gözlerle genç adama baktı. Saldırıya uğrarsak yukarıya, bizim yanımıza gelmeni istiyorum. Mos önüne baktı. Sen bizim rehberimiz, şefimizsin. Düşmanlarımızın tuzağına düşersen ne olur düşünsene. Mos göğüs geçirdi. Sen ölürsen, Tanrı ile benim aramda kim aracılık eder? Diye bağırdı Yeşu. Yeşu, benim korktuğum bir gün bir başka Yeşu'nun gelip bu yaptığımı kınamasıdır. Bunun olabilmesi için, diye yumuşak bir sesle konuştu Yeşu. Halkımızın hala yaşıyor olması, yani rica ettiğim iki konuda senin bana izin vermiş olman gerek. Mos başını ellerinin arasına almıştı. Peki, dedi, izin veriyorum. Ama o zaman senin adamlarının gelip beni buradan zorla götürmesi gerekir. Yeşu bir an sessiz kaldı. Sonra, hayır Mos, dedi, bunu kabul edemem. O anda bütün adamlarıma ihtiyacım olacaktır ve üstelik bu bir aldatmaca olur. Tanrı bunu kabullenemeyecek kadar zekidir, eminim. Mos çaresizlikle başını salladı. Hayatımda ilk kez kendini böylesine bezgin hissediyordu. Elini genç adamın omzuna koydu. Mos, dedi Yeşu, yüzü ciddiydi. Belki de sandığından daha mısırlısın. Bu sözler açıklanacak bir fikrin girişiydi. Mos bekledi. Bize kabul ettirdiğin yasa, dedi Yeşu. Mısır'da bize yasa... Bize kabul ettirdiğin yasa, dedi Yeşu. Mısır'da bize yasa uygulayamamışlardı. Gözleriyle bu ağabey şefin gözlerini aradı. Ama Mos hala sözlerin sonunu bekliyordu. Yeşu ona düşündüklerini açıkça söyleyebilme ayrıcalığına sahipti. Çünkü onları birbirlerine bağlayan güveni biliyordu. Onun için konuşacak, söyleyecekti. Ve bana kurdurduğun ve sonra yine bana emanet ettiğin ordu, Firavun ordusunun eşi. Mos gülümsememek için kendini zorladı. Gerçekte Mos, sen bizim Firavunumuzsun. Bu kez açıkça güldü Mos. Sonra düşündü. Evet, Mısırlı olduğu doğruydu. Hepsi de bir ölçüde Mısırlı değiller miydi? Bu ülkede yaşanan 400 yıldan sonra. Ama kendisi onlardan daha da fazla Mısırlıydı. Taşıdığı kanla ve sarayda doğup büyüdüğü için. Hatta Ramses'e olan düşmanlığıyla bile. Düşmanın imgesini öylesine büyük bir güçle benliğine yansıtmıştı ki içine işlemişti sanki. Kuşkusuz Yeşu'nun duyumsadığı buydu. Tanrı Ramses'te tecelli etmedi Yeşu. Bu beni Firavun'dan farklı kılmaya yeter. Ve ben yasa yapmadım. Böyle bir şey yaptığımı nereden çıkardın? Tanrı bana yazdırmadığı takdirde ben bir yasa yapabilir miyim? Dile getirmedin ama herkes tahmin ediyor. Sen Tanrı'nın sesini duyuyor ve yasayı gün gün uyguluyorsun. Bize sep gününü bildirdiğin gibi. Neden söylüyorsun bunları, diye sordu Mos. Sarsılmıştı. Çünkü halkımız için yasa bir sır olarak kalıyor ve Mısır'dayken unuttukları Tanrı hala görünmeyen ve bilinmeyen bir şey onlar için. Tanrı'nın iradesi sadece senin sesinle onlara duyurulduğu sürece otoriten hep tartışılacaktır. Ben senin askerinim Mos. Oğlun olsam bu kadar yakın olabilirdim ancak ve adamlarımla birlikte seni son nefesime kadar savunacağımı biliyorsun. Otoriten tartışma konusu olduğu ve bu yüzden halkımız bölündüğü için çok üzülürüm. Yeşu haklıydı. Mos bir kez daha genç adamın ileri görüşlülüğü karşısında Moss bir kez daha genç adamın ileri görüşlülüğü karşısında şaşırmıştı. Tanrı'nın varlığı herkesin gözü önünde ve en etkileyici şekilde tecelli etmeliydi. Ama bu çok uzun ve giz dolu düşüncelerle varılabilecek bir yerdi. Hemen ve çabukça gerçekleşemezdi. Moss elini tekrar genç adamın omzuna koydu, başını salladı. Onu sabretmeye ve sırrını tutmaya çağırıyordu. Michael, Yeşu'yu askerlerinin yanına götürmek için gelinceye kadar artık konuşmadılar. Sonra yanında oğlu Eleazar'la Harun'a geldi. Sonra yanında oğlu Eleazar'la Harun geldi. Mos, çevremizde çok akarsu var ama hepsi cılız. Kadınlar derelerden birinden su almaya gittiler. Dün şakır şakır akan su bugün hemen hemen kurumuş. Hiç olmazsa bir kuyu açmalıyız. Kazmacıları çağıralım dedi Mos. Senin söylemen gerek çünkü hepsi tabyalarda çalışıyor. Mos derme çatma tabya duvarlarının taşlarını dizen adamlardan birkaçını aldı. İlk kuyuyu kazdılar. İnce bir akıntıyla biraz su doldu ama Mos kapatmadan öylece bırakmalarını söyledi. Bir başkasını kazdılar. Suyu tattı ve tatlı olduğunu anlayınca ucuna taş bağlanmış bir ipi sarkıttılar. Suyun en az 4 arışa yükseldiğini görünce de çukuru genişleterek etrafına çepeçevre taş dizdiler. Kadınlar kuyunun çevresinde şarkı söyleyerek dans etmeye başladılar. Mos gülümseyerek seyrediyordu. Akşam günün tek gerçek yemeğini yemek için çadırına döndüğünde ''Sonunda kendini hasta edeceksin'' dedi Tisipur alçak sesle. Mos neredeyse hiç konuşmadan yiyordu. Çocuklarına, karısına bakıyor, bakışlarıyla bazen elleriyle onları okşuyor, sonra yatağına uzanıyor ve hemen uyuyordu. Mişa ile Yeşu'nun başka bir yardımcısı bir sabah şafak sökerken Mos'u uyandırmaya geldiklerinde yerleşme işi yeni tamamlanmıştı. ''Çabuk'' dedi genç adamlar. ''Geldiler.'' Mos fırlayıp kalktı. Kuzeydeki duvara doğru yürüdüler. Doğan günün sisleri arasında insandan oluşmuş bir ser vadinin içine doğru akıyordu. Her zamanki gibi efendisinin çadırı önünde uyuyan Sitito koşup gelmişti. Önde koyunlarla keçiler vardı. Ardından uzaktan çadır olduğu belli olan kocaman denkler yüklenmiş 10-15 deve yürüyordu. Sonra yayalar ve en arkada küçük bir atlı grup. 2000 civarında insan vardı en az. ''Kim olabilir bunlar?'' diye sordu Michael. ''Kuşkusuz Medyenliler'' dedi Mos. ''Buraya kadar gelecekler mi dersin?'' ''Bakalım, göreceğiz.'' Aşağı yukarı öndekiler kadar kalabalık ikinci bir grupta göründü az sonra. Aralarında atlılar daha çoktu. İlk gelenler durmuş, develerden denkleri indirmeye başlamışlardı bile. Çobanlar hayvanları otlatmaları için kuzeye sürüyordu. İkinci grup durdu ve başlar taş duvarlara çevrildi. Mos bir durum muhasebesi yaptıklarını tahmin etti. Daha kuzeyde yeni bir grubun başı görünmüştü. 6000 kişi ve daha başkalarının gelmeyeceğini de kim bilebilirdi? En şaşırtıcı olan bu insanların savaşmaya niyetli görünmemeleriydi. Önleri sıra koyunları sürerek savaşmazdı insanlar. Yani hemen savaşa girişmezlerdi. Güneş vadiyi kızıl ışığıyla aydınlatıyordu. Mos güneye döndü baktı. Kendi halkının çobanlarının da koyunlarla keçileri otlatmaya götürdüğünü gördü. Bir an yöredeki su durumunu ve hiç kuşkusuz sorun yaratacak olan suyun paylaşımını düşündü. Ama en önemlisi Kenan kuzeydeydi ve yeni gelenler vaat edilmiş topraklarla aralarına giriyorlardı. Medyenli ya da başkası onlar aşılması gereken engellerdi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sabah duyduğu seslerden kaygılanmış olan Hobab geldi o sırada. Bakışları Mos'un baktığı yere yöneldi ve Yeşu, Medyenliler olduğunu söylediği ve iki erkeğin yüzlerinde kaygılı bir ifade belirdiği zaman gözleri gölgelendi. Onuncu ayrım sonu sayfa 180.